Merhaba, ben Nil. Kendi kendime sorduğum bazı soruları, üzerine kafa yorduğum sorunları, doğrusu yanlışı var mıdır karar veremediğim konuları, bazen de sadece merak ettiklerimi arkadaşlarıma soruyorum. Hepimizin alışık olduğu sana fikrini soran oldu mu kalıbına inat, sana soran oldu diyorum.
Bugün Kerem'i arıyorum. Keremciğim,
Selam.
programımıza hoş geldin. Birazcık sesinin yükselmesi lazım.
Sesini yükselmesi lazım bir saniye. Şu an nasıl?
Mükemmel, böyle bozma.
Tamam.
Hadi bize anlat, Kerem Çeteci kim?
Kerem Çeteci kim? 33 yaşında reklamcı, 20 yıla yakın gitarist, bir de metalci.
Tabii ki metalci. Bunu anlatması olmaz.
Tabii ki bunu es geçemem.
Peki, o zaman madem metalcilik dedik, hemen müzikle başlıyorum. Senin müziğe hani zaten gönül verdiğini biliyorum. Biz senin karşı masanda otururken bizim dinlediğimiz müziklere maruz kaldığın zamanki suratını da biliyorum. Ama çok sabırlı bir insansın. Sana şunu soracağım. Üzerine senin gözünde en azından görece daha düşük bir emek harcanan diyelim. Popüler müzikler konusunda tahammül sınırın ne? Yani o tahammülü sadece bize mi gösterdin yoksa genel olarak tahammülün var mı?
Şöyle diyeyim, ben 23 yaşına kadar yani 23-24 yaşına kadar metalden başka hiçbir şey dinlemedim. Yani başka müzikleri dinleyenlere de böyle iğrenç kapat falan diye bayağı sinirleniyordum. Yani biraz aslında böyle at gözlüğüyle bakıyordum müziğe. Sadece metal var, sadece sertlik var. Ama ondan sonra galiba böyle bir yaşın getirdiği olgunlukla şey olmaya başladı yani daha farklı klasik müzik olmaya başladı, caz olmaya başladı. Onları dinledikçe sonra yani şarkı yazarken, gitar çalarken onlara da etkisi olmaya başladı. Ama hala şey değil yani zamanında yazılmış şarkılar, şarkı sözleriyle bugün yazılan şarkı sözlerine hani böyle bir içimden böyle bir şey oluyor, öyle diyorum yani. Yani atıyorum şu anda yani rap dinlemem. Oturup hiçbir zaman böyle rap dinlemekten şeyler ama iyi rap şarkısında şeyini yaparım. Güzel bir altyapı yani müzikalite olarak daha böyle bir hitap etmeye başladı bana.
Hakkını veriyorsun güzel bir şey yapıldığı zaman, onu görüyorum.
Evet. Yani eskiden hiç öyle bir şey yoktu. Direkt metaldi yani. Başka hiçbir tamamen kapalıydım. Ama biraz da galiba bu işin de yani reklamcılığın da bunda bir katkısı oldu galiba. Yani sonuçta yani popüler müzikleri reklam kampanyalarında kullanmak, o müzikleri dinlemek zorunda kalmak, onlardan bir söz yazmak bir galiba o şeyi kırdı. Onun da bir yardımı oldu.
Evet ya, eminim yani o bayağı sancılı bir süreçtir. Yani hiç sevmediğin, dinlemek istemediğin bir şeyin üzerine defalarca dinleyip söz yazmaya ve onun ölçüsünü uydurmaya çalışmak bayağı zor.
Yani öyle bir şey olduğunda zaten Spotify'da direkt Private Mode, Türkçe pop listesi, en çok hangisi dinleniyor? Oradan şarkı seçip acaba bunun sözünü nasıl değiştiririm diye bakıyorum.
Ay şey çok güzelmiş bu
Sonra
arada. Bana aslında bir yeni bir soru şeyi açtın. Bunu başka birine soracağım. İşte bu guilty pleasure dediğimiz, kimsenin görmesini istemediğimiz private mode konusunu başkasına sorabilirim. Teşekkür ediyorum.
ne demek?
Peki, şeyi soracağım bir de. Müzikten bağımsız mizaha geçmek istiyorum. Bunu birkaç kişiye daha sordum. Sence bu özellikle bizim ülkemizde mizahla ilgili işte böyle gözaltına alınmalar, işte Twitter'da linçler falan oluyor ya. Sence mizahın bir sınırı ya da mizahta ayıp diye bir şey var mıdır? Yoksa her şeyin mizahı yapılabilir mi?
Yani bu biraz kilit bir soru bence. Yani iki tarafı da olan bir soru. Yani bana göre mizah, yani her şeyle, yani Ricky Gervais de mizah yapıyor. Onun söylediği şeyleri Türkiye'de söylesen İkinci saniyesinde seni kapıdan alırlar. Ya bunu söyleyen kişi, bunun söyleme tonu, bunun zekice söylenmesi, niye taraftarıyım ama bizim ülkemizde böyle bir görüşe sahip olunmadığı için ve bu kadar böyle açık düşünülmediği için hep mizah bir sınırı olacağını düşünüyorum. Yani bizim ülkede mizah nasıl? Kişisel haklarına taciz etmediği sürece mizah. Ama her zaman bir dozu var. El korkak alıştırılıyor böyle.
Yani sen ne kadar özgür konuşmak istesen de zaten birisine bu batıyor ve sen bir anda işaret edilen bir insan haline geliyorsun.
Evet, evet.
Evet, peki. Şunu sorayım. Bu bazı popüler kitaplar var ya, ama bunların popülerliğini şey olarak söylemiyorum. Yani kötü oldukları için popüler, hani bütün bestsellerlar kötüdür falan anlamında söylemiyorum, ama işte bazı kitaplar popüler oluyor ve işte üzerinden bir iki sene geçiyor. Bunların filmleri yapılıyor. Sence bu sanat için mi yapılıyor? Yani bu kitabı bir de tabii ki sinemaya taşıyalım ve bir görsellik kazandıralım, bu kadar sevilmiş bir şey mi? Yoksa o kadar çok sattı ki bu film de gişe rekorları kırar mı?
Bence yani iyi kitapların iyi filmleri var, iyi kitapların bir de kötü filmleri var.
Evet,
ben böyle bakıyorum. Yani atıyorum Lord of the Rings serisi, Tolkien'in şeyi zamanında, yani belli bir kısım o işte orta çağ, o savaşçılar, orklar falan belli bir kitleye hitap ederken onu çok iyi bir şekilde sinemaya aktardığın zaman daha fazla geniş kitlelere ulaştırıyorsun ve adam filmi izledikten sonra dönüp kitabını da okuyayım bari diyebiliyor. Çünkü sinemada bütün sahnelere, yani kitapta yazan her şeyi koyamıyorsun. O yüzden bir merak bence oluşturuyor. Benim hayatımda böyle mükemmel uyarlanmış dedikleri birkaç tane film vardı hatta. Yani Stephen King'in bu Yeşil Yol kitabı, yani bence çok güzel bir şekilde beyaz perdeye uyarlanmıştı. Ya da atıyorum Türklerden örnek verirsek yani Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı. Yani küçüklüğümüz o kitapları Hababam Sınıfı'nı okulda okuyarak geçmişti. Ondan sonra bir de televizyonda izlediğimizde her şey böyle taşlar yerine oturuyordu. Ama bir de şöyle bir şey var. Çok satan kitaplarda kötü film çıkarmak da bence bir başarı oluyor. Yani benim çok sevdiğim kitap vardır. Uçurtma Avcısı diye. Khaled Hüseyin'in yazdığı. Yani bana göre çok güzel bir kitap. Hikayesi gerçekten sürükleyici. Yani bir oturuşta ben kitabı bitirmiştim. Filmini yapmışlar diye böyle bir izledim. Büyük hayal kırıklığı ya. Yani bu kadar büyük hayal kırıklığı olamaz.
Ya senin kitabı okurken hayal ettiğin şeyle filmde gördüğün şey bambaşka olunca galiba biraz hayal kırıklığı.
Bambaşka. Ya işte bu o dediğin şey geliyor. Bu kitap çok tuttu, hemen bunun şeyini yapalım, filmini yapalım. O her zaman işlemiyor. Ama galiba bir de şunu çözdüler. Kitabın dizisini yapmak bence bir noktada işi kurtarıyor. Yani o 2 saate, 3 saate sığdırmak değil de. Ama belki dizisini yapalım. 3 sezon olsun, 4 sezon olsun. Bakınız Game of Thrones. Ya da bu Neil Gaiman'ın American Gods, Amerikan Tanrıları. Mükemmel bir kitap. 700-800 sayfa. Yani bir sezonu sadece kitabın 43 sayfasını ele alıyor. Düşünsene kaç tane sezonu görebilirsin.
Evet tabii canım, inanılmaz. Peki bir şey soracağım. Game of Thrones'un sen kitabını da okumuş muydun?
Ben şöyle 3 kitabını okumuştum. Ondan sonra yani böyle artık Game of Thrones kusacaktım. Bıraktım ama tekrardan devam edeceğim onlara.
Diziyi sen çok seviyordun. O yüzden onun bir hayal kırıklığı olmadığını düşünüyorum dizinin.
Yani elbette var. Diziyle özellikle Game of Thrones'da yani kitapla aslında farklı. Tekrardan yazmışlar gibi. Yani belli ana hatlarını tutuyor ama içerideki hikaye bayağı bir değişiyor. Onu da biliyorsun. Ama güzel taşıyorlar yani. Sezon sezon izlettiriyor. Daha farklıydı yani Game of Thrones'a olan özellikle.
Sezon sezon izlettirmez mi? Kerem'cim biliyorsun ben 2 haftada bitirdim Game of Thrones, kafayı yiyordum.
Başarı.
Benim sevdiğim adam kimdi ya? Hani böyle...
Trion mu?
Neydi?
Şey olan mı? Dwarf olan mı? Cüce olan mı?
Yok yok. Hani böyle çok kötü öldü. O kazanacak zannediyorduk ama çok kötü gitti böyle boğa güreşi yaparken ve ne gitti ya? Uyduruyor muyum? Bak şimdi çok fena takıldı aklıma. Şeyde oynayan ya, Narcos'ta oynayan.
Marten mi?
Evet galiba
Göz.
o. Galiba o.
Doğa güreşinde değil. Teke tek şeyde gözlerini kapatıp mı
Ha, ay,
patlattı?
ay evet tamam. Tamam. Gözümde boğa güreşi gibi kalmış, çok iyi. Tamam, son sorumu soracağım. Sen şimdi reklamcılık yapıyorsun çok uzun zamandır. Şimdi reklamın ulaştığı çok geniş bir kitle var. Ve bunun sadece bir markanın reklamını, tanıtımını, iletişimini yapmaktan bunu iyiliğe dönüştürebilmek çok mümkün ya, bu kadar çok insana konuşuyorken. Sence neden bu ülkede bu kadar az iyiliğe dönüşüyor reklamlar ve senin canını sıkıyor mu? Ya da daha çok iyiliğe yarayan şeyler yazsaydın daha mutlu olur muydun?
Yani tabii ki insanın hayatını değiştiren bir şey yapmak her reklamcının bir hayali bence. Yani şeyi geçtim, kanınmanı geçtim, ödülleri geçtim. Gerçekten birisinin hayatına dokunup onun hayatını değiştirmek çok büyük bir başarı oldu. Ama yani bunu bu ülkede yani nasıl diyeyim yapılmasına önce olacak markalar lazım. Ve ajansı destekleyen de yani bir ekip olması lazım. Markalar hala 2020'de şunu diyor ya, benim ürünüm ön planda olsun, özellikleri içindekileri söyleyeyim, parasını söyleyeyim, ilk 5 saniyede ürünüm gözüksün. Yani böyle bir düşünce olduktan sonra zor, imkansız mı? Değil. Bence doğru müşteri ve doğru yerde bu mümkün.
Biraz cesaret ve cesareti yayabilmekle ilgili galiba, ama
Evet.
gerçekten buna imkan verilmediği müddetçe sen tabii ki oturup iyilik üzerine bir şey yazamazsın günlük hayatı kurtarmaya çalışırken, mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum. Peki senin
Ne
benim
demek?
başka bir konuğuma sormamı istediğin bir soru var mı? Neyi tartışalım?
Şöyle bir şey geldi aklıma. Biraz da gündemle alakalı. Bu Amerika'da olan George Floyd'un öldürülmesi ve ırkçılığın tekrardan böyle bir zirve yapması ile alakalı bir şey soracağım. Yani bizim ülkemizde böyle bir şey yok ya. Acaba yani bunun cevabını ben verebilirim ama bir sonraki konuda bunu sormanı isterim. Yani neden böyle bir ırkçılık yok? Yani siyahilere karşı, Afro-Amerikalılara karşı ya da gelen futbolculara bile karşı. Adamlar geliyor şaşkınlık halde şaşkın şaşkın oynuyor. Herkes onu öpüyor öpüyor. Niye acaba bizim kültürümüzde, milletimizde böyle hiçbir şey yok?
Tamam. Bir an hiç bizde ırkçılık yok diyeceksin zannettim. Bayağı korkmaya
Hayır,
başlıyordum
hayır,
ama
hayır. Yok, hiç
siyahileri
oraya girmedim.
de
Ben sadece siyahilerle alakalı.
doğru söylüyorsun. Şey, Fener'e Bienvenue gelir. O Bienvenue işte şey, Eminönü'nde saat satar şarkısı yaparlar hemen. Hemen dediğin gibi sarılırlar, ederler. Gerçi galiba birkaç tanesine tribünden muz uzatmaca falan gibi çirkin şeyler yaşanmıştı, ama genele baktığın zaman evet, bizde hep sempatik görülen bir grup gibi
Evet.
gözüküyor. Tamam. Bakalım kime denk gelecek. Buyursun, cevap versin. Çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum
Ne
seni.
demek? Ben de çok öpüyorum.
Görüşürüz. Bay
Görüşürüz.
bay.
Bay bay.
Bay bay.